Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamdü, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 3 Ordu ve Heş 1401, Hicri Gamer'i 21 Ramazan 1443 ve Miladi Takvim'le 23 Nisan 2022 Cumartesi. Aynı zamanda Ehl-i Beyt'in ilk nuru Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, fırsatlarına ayıramazan Allah'a yakarışlar ve 100 yılda 100 gelişme isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, Dünya Kudüs Günü'ne katılıma vurgu yaptı. İran'ın Birleşmiş Milletler'den ırkçı İsrail rejimi saldırılarını durdurması için acil eylem yapması istendi. Mescid-i Aksa'nın avlusunda 50'den fazla Filistinli yaralandı. İran, Afganistan'daki cami saldırısını kınadı. Emir Abdullahyan, Amerikan savurganlığı ve tereddütü bir kenara bırakmalı dedi. Suriye, Türkiye Devleti ile hiçbir işbirliği yapmadığını bildirdi. Şimdi haberler.
Faziletli Kadir gecelerinin ikinci gecesi etkinlikleri dün İslami İran'da sağlık protokollerine uygun bir şekilde düzenlendi. Bugün Hicri Kameri takvime göre 21 Ramazan 1443 ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü. Ehl-i Beyt aşıkları 21 Ramazan gecesi olan dün gece bin aydan daha faziletli olan mübarek Kadir gecelerinin ikinci gecesini dini mekanlarda toplanarak dua ve ibadet ve Yüce Allah'a yakarış ve Cevşen-i Kebir duasını okuyarak geçirdiler. Ehl-i Beyt meddahları da dün gece Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yüce şahsiyeti hakkında konuşmalar yapıp mersiyeler okudular. 19, 21 ve 23 Ramazan geceleri faziletli Kadir geceleri olarak bilinmekte olup Müslümanlar bu gecede seher vaktine kadar bu geceye has dua ve ibadetlerle Yüce Allah'tan af ve bağışlanma talebinde bulunurlar. Kadir gecesi bin aydan daha faziletli olup kaderlerin belirlendiği gecelerdir. Bilindiği gibi Hazreti Ali Aleyhisselam Hicri Kameri 40 yılı 19 Ramazan ayının seher vakti namaz sırasında Havariç grubundan İbni Mülcem'in zehirli kılıcıyla mübarek alnından darbe almış ve 2 gün hasta yatağına düştükten sonra 21 Ramazan'da şehit olmuştur.
Tahran Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatimi, İran milletinin Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerine görkemli bir şekilde katılması gerektiğine vurgu yaparak, Dünya Kudüs Günü yürüyüşü düşmanları kızdırmaktadır, dedi. Ayetullah Hatimi gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. İran'da genel olarak mübarek Ramazan ayının son cuma gününde düzenlenen Dünya Kudüs Günü etkinliğine dair Ayetullah Hatimi, Kudüs Günü yürüyüşlerine katılarak Filistin halkını desteklemek onlara motivasyon sağlar dedi. Ayetullah Hatimi, devrim muhafızlarının yaptırımlar listesinden çıkarılması gerektiğini de vurgulayarak, devrim muhafızları ordusunun yaptırımlar listesinden çıkarılmaması gerektiğini söyleyenler düşmanla işbirliği yapıyor ve onlara eşlik ediyor. Bu saçmalıkları söyleyenlerle yetkililerin ilgilenmesi lazım ifadelerini kullandı. Afganistan'da artan terör saldırılarına da tepki gösteren Ayetullah Hatimi, Afganistan yöneticilerine seslenerek görevinizin vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu açıkça söylüyoruz. Bu cinayetlerin failleri tutuklanıp cezalandırılmalıdır dedi. Ayetullah Hatemi ayrıca İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek Avrupa ülkelerinde Holokost aleyhinde konuşan veya yazan şahıslar tutuklanır. Bu ifade özgürlüğüne aykırı değil mi? Ancak 2 milyar Müslümanın dini değerlerine hakaret eylemi kınanmıyor, hatta destekleniyor, dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Mecid Tahtirevanchi, İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'ya saldırmasına ve oruçlu ibadet edenleri katletmesine değinerek, Birleşmiş Milletler'den İsrail rejiminin saldırılarını ve tecavüzlerini durdurması için acil görev üstlenmesini talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İslam ülkeleri büyükelçilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Tahtirevanchi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ve ırkçı İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'ya saldırmasına ve Filistinli oruç tutan Müslümanları katletmesine işaret ederek, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun İsrail rejiminin saldırılarını ve tecavüzlerini durdurması için acil görev üstlenmesi isteğinde bulundu. Diğer İslam ülkeleri büyükelçisi ve temsilcileri de Birleşmiş Milletler'in Filistin meselesinin adil bir şekilde çözülmesi ve İsrail rejimin işgalciliğinin son bulmasındaki rolünün öneminden bahsetti. İslam ülkeleri temsilcileri bu görüşmede başta işgal edilmiş Filistin topraklarındaki son gelişmelerle İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'ya saldırıları ve İslamofobinin yaygınlaşması sorunu olmak üzere İslam dünyasının önemli gündemini ele aldı. Toplantıda ayrıca İslamofobi ve bazı Avrupa ülkelerinde aşırıcı grupların Müslümanlara karşı eylemlerinin tırmanması masaya yatırıldı. İran Büyükelçisi, İsveçli aşırı sağ gruplarının Kur'an yakma ve İslam kutsallarına hakaret etmek gibi eylemlerinin kınanması için İslam ülkeleri tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile Güvenlik Konseyi başkanlarına dönük ortak açıklama yapılması önerisinde bulundu ve öneride İslam ülkeleri temsilcilerince sıcak karşılandı. Bu açıklamanın önümüzdeki günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin temsilcileri tarafından New York'ta açıklanması bekleniyor.
Haber kaynakları, Siyonist İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın avlusunda Filistinlere düzenlediği saldırıda 57 Filistinlinin yaralandığını bildirdiler. Siyonist işgal rejimi sergilediği tüm terör ve şiddeti, her gün düzenlediği baskınlara ve Müslümanların buraya ulaşmalarını engellemek için çıkardığı bütün zorluklara rağmen, dün cuma namazında Mescid-i Aksa'da 150 bin kişilik cemaat toplandı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yaptığı açıklamada, İşgal güçlerinin kapılarda ve caddelerde çıkardığı tüm zorluklara rağmen Ramazan'ın 3. cumasında 150 bin Müslümanın cuma namazını Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da eda ettiğini bildirdi. El Quds El Arabiye gazetesi, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın avlusunda ise Siyonist İsrail güçleriyle Filistinli protestocular arasında çıkan çatışmalarda 57 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Dün Mescid-i Aksa'ya destek, işgal terörüne ve Yahudileştirme faaliyetlerine tepki amacıyla haftalık olarak düzenlenen gösterilere ve protesto yürüyüşlerine işgal güçlerinin müdahale bulunması sebebiyle Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde çatışmalar meydana geldi. Onlarca kişi yaralandı. Kudüs'te Ürdün hükümetine bağlı İslami Vakıflar İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre işgal rejiminin tüm baskılarına, şiddet uygulamalarına ve engellemelerine rağmen dün akşam yatsı ve teravih namazlarında Mescid-i Aksa'da 100 bin kişilik bir cemaat toplandı.
Filistin İslami Cihat Hareketi, Siyonist ministrar ve yerleşimcilerin mübarek Mescid-i Aksa'larında ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan acımasız saldırılarının Siyonist rejim için bir yüz karası olduğunu bildiren bir bildiri yayınladı. Kudüs ve Mescid-i Aksa 15 Nisan'dan bu yana Siyonist ministrar ile Filistinli emirler arasında en şiddetli çatışmalara tanık oluyor. Dün itibariyle çatışmalarda en az 200 Filistinli yaralandı ve 450'den fazla kişi gözaltına alındı. İRNA'ya göre İslami Cihat Cuma günü yayınladığı bildiride Filistinlilerin her alanda direniş faaliyetlerine her zaman devam edeceklerini vurguladı. Bildiride Siyonist rejimin Filistin halkının masum çocuklarına yönelik suçlarını ve örgütlü saldırılarını sürdürdüğü, bu milletin onurunu, toprağını, Kudüs'ü ve silahlı direnişini savunmak için kutsal hakkına her geçen gün daha fazla bağlı kalması gerektiği belirtildi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist militanların Filistinlilere yönelik saldırısına misilleme olarak tüm Filistin topraklarında Filistin halkına genel seferberlik çağrısında bulunarak mübarek Ramazan'ı orada Mescid-i Aksa'ya giderek kutlasınlar bulundu. Filistin Ulusal Girişim Hareketi'nin başkanı Mustafa El-Bergusi, İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ve saldırılarını kınadı. Bergusi, Quds Press haber ajansına yaptığı açıklamada, işgal güçlerinin mübarek Cuma gününde de Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını ve baskınlarını sürdürdüklerini, namaz kılanlara gerçek mermilerle ve gaz bombalarıyla saldırdıklarını, bazıları ağır olmak üzere onlarca kişinin yaralanmasına sebep olduklarını hatırlatarak, işgal güçlerinin en başta 22 Nisan Cuma gününden itibaren Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyeceklerini açıklarken yalan söylediklerine dikkat çekti.
Terör rejimi İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine İngiltere'nin başkenti Londra'da tepki gösterildi. Terör rejimi İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Filistin bayrakları taşıyıp Özgür Filistin sloganları attılar. Gazze'de ablukaya son verin ve El Aksa'dan elinizi çekin yazılı dövizler de taşıyan göstericiler İngiltere hükümetini ırkçı İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı. Gösteride konuşan Filistin'in Londra Büyükelçisi Hüssam Zumnut, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya yönelik uygulamalar dikkate alındığında kendilerine yapılanların açık bir çifte standart olduğunu söyledi. Zumnut, Rusya'ya karşı sert yaptırımlar alındığını, Ukrayna'ya silah yardımları yapıldığını ve basında Ukraynalıların direnişinin övüldüğünü kaydederek Rusya'nın saldırısının üzerinden bu yana 2 ay geçti. Filistin halkının işgali 74 yıldır sürüyor, yani 3 çeyrek asır. Ancak bu yaptırımların hiçbiri terör rejimi İsrail'e uygulanmadı. Yetmezmiş gibi Filistin halkı bu medyada şiddet uygulayan terörist olarak yaftalanıyor, dedi. İsrail işgalci olsa da daha fazla askeri yardım, daha fazla mali yardım, daha fazla ve daha iyi ticaret anlaşmaları elde ettiğini belirten Zumnut, siz ne elde ediyorsunuz? Çifte standart, çifte standart. Bu iki yüzlülüktür ifadesini kullandı. Uluslararası toplumun ancak kendi çıkarlarına hizmet ettiğinde olaylara müdahale ettiğini söyleyen Zumnut, uluslararası hukukun eşit olarak uygulanması gerektiğini belirtti. Zumnut, İngiltere'nin Ukrayna'da sivillerin öldürülmesini kınadığını, ancak aynı şeyi Filistinli siviller için yapmadığını hatırlatarak, 6 çocuklu bir annenin kameralar önünde infaz edilmesi, yüzlerce İsrail askerinin Ramazan ayında İslam'ın en kutsal 3. camisi olan Mescid-i Aksa'yı işgal etmesi, İngiltere'yi harekete geçirmedi. Kasım ayından bu yana sivillere yönelik 500'den fazla İsrailli yerleşimci terör saldırılarına dair kınamalar nerede ifadelerini kullandı. Gösteriye uluslararası Siyonizm karşıtı Yahudiler örgütü üyeleri de katıldı ve Filistinlere destek verdiler. Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri Filistinlere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçu kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da bulunanlara müdahalesi ve kullandığı güç uluslararası arenada tepki toplamıştı. Baskında en az 150 Filistinli yaralanmış, 400 kadar Filistinli gözaltına alınmıştı. İsrail polisi dün de sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılay'ı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 9 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.
İran'ın Afganistan Büyükelçisi Yardımcısı Kabil'de yaralılar ve son terör şehitlerinin aileleriyle bir araya geldi ve İslam İnkılabı rehberinin taziyelerini iletti. Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın Kabil Büyükelçisi Yardımcısı Seyit Hasan Murtezevi, Cuma günü Kabil'de yaralılar ve son terör şehitlerinin aileleriyle bir araya geldi ve İran'ın bu olaylarda yaralanlara yardım etmeye ve onları tedavi için İran'a götürmeye hazır olduğunu duyurdu. Afganistan son günlerde ölümcül patlamalara tanık oldu. Kabil'de bir okulda meydana gelen patlamada 26 öğrenci öldü ve Mezar-ı Şerif Camisi'nde meydana gelen patlamada onlarca kişi şehit oldu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Hatipzade, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Afganistan'da son günlerde yaşanan bir dizi terör saldırısına değinen Hatipzade, bu ülkede şiddet ve terörün tırmanmasının endişe verici olduğunu belirterek, bu olaylar ülkede iç savaş çıkarmak isteyen yabancı destekli teröristlerin kötü niyetlerini net olarak göstermektedir, dedi. Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde dün bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Afgan medyası da Cuma akşamı Kabil'deki Afgan Ticaret Bakanlığı önünde bir bombanın patladığını bildirdi. Patlamada çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Patlamanın sorumluluğunu hiçbir grup ve kişi üstlenmedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilci yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki trajik olaylardan derin endişe duyduğunu ve IŞİD'in Afganistan'daki varlığının bölgedeki terör faaliyetlerini yoğunlaştırdığını söyledi. İran'a göre Zehra Erşadi, Cuma günü yerel saatte terörizm ve aşırıcılıkla mücadele için Tacikistan Cumhuriyeti Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı 2021-2025 başlıklı üst düzey bir toplantıda şöyle dedi. IŞİD'in Afganistan'da faaliyetleri varlığının bölgede terörün artmasına neden olması bütün herkes için bilinen bir gerçek ve bu gerçek artık gizli bir şey değil. Erşadi, bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'da başta çocuklar olmak üzere onlarca masum insanın ölümüne neden olan son terör saldırılarını kınamaktadır, dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'daki bu trajik olaylardan derin endişe duyuyor ve Afgan yetkililerini bu iğrenç suçların faillerini tespit etmek ve adalete teslim etmek için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz, dedi.
Irak Şiilerinin en yüksek otoritesi Ayetullah Sistani dün Mezar-ı Şerif'teki terör saldırısını kınadı.
İran Dışişleri Bakanı Amerika'nın Viyana görüşmelerindeki savurganlıklarını ve şüphelerini bir kenara bırakıp gerçekçilik ve çözüm yolunda adım atması gerektiğini söyledi.
İran İslam Şura Meclisi üyeleri İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu'nun kuruluş yıl dönümünde dünyanın özgürlüklerini tebrik etti.
İran Emniyet Güçleri Komutanlığı Devrim Muhafızları'nın kuruluş günü münasebetiyle yayınladığı mesajda devrim muhafızları kahramanlarını ve destan yaratıcılarını devrimin güvenlik ve savunma sütununun direği olarak adlandırdı.
Irak'ın Duhuk eyaletinin El İmadiye bölgesindeki bir Türk askeri üssüne roket isabet etti. Öte yandan Irak kaynakları, Irak topraklarından Türkiye'ye yönelik askeri ve medya sitelerinin çeşitli sunucularına siber saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Suriye bazı yetkililerin iddia ettiği gibi Türkiye devletiyle herhangi bir teması olmadığını, bölgede ve dünyada terörü destekleyen, eğiten ve yayan bir terör rejimiyle terörle mücadele alanında işbirliği yapılamayacağını doğruladı.
Rusya Cumhurbaşkanı Ukrayna'nın birliklerine Mariupol şehrine teslim olmasına ve hayatlarını kurtarmalarına izin vermediğini bildirdi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Batan Moskova Korovazörü'nün kruzerine bir askerin öldüğünü, 27 kişinin kaybolduğunu bildirdi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımız önemli haberlerin. Affedersiniz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran İnsan Hakları Kurulu Sekreterinden Britanya'ya tepki başlığını taşıyor. İran İnsan Hakları Kurulu Sekreteri, Britanya'nın göçmenleri sınır değişimi etmeye planına tepki göstererek bu plan Britanya'nın uluslararası sorumlulukları ve taahhütlerinin ihlalidir dedi. Britanya hükümeti yasa dışı olarak bu ülkenin topraklarına giren göçmenleri Afrika kıtasındaki Ruanda'ya göndermek istiyor. Bu bağlamda İran İnsan Hakları Kurulu Sekreteri Kazım Garibabadi bu planın Britanya Başbakanı tarafından imzalanmasına tepki göstererek bu girişim etik ve insani mülahazaları göz ardı etmektedir. Zaten Britanya'nın kabarık karnesi kendiliğinden her şeyi gözler önüne seriyor mesajını paylaştı. Britanya'nın göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı Birleşmiş Milletler Göçmenler Ajansı dahil insan hakları kurum ve kuruluşları ve aktivistlerin tepkilerine yol açtı. Britanya Başbakanı Boris Johnson hükümetinin yeni planı göçmenleri Britanya'dan atma yetkisini genişletiyor ve 1 Ocak tarihinden itibaren yasa dışı olarak bu ülkeye girenleri kapsıyor. Boris Johnson hükümetinin yeni planı İngiltere'den gönderilecek sığınmacılara daha fazla yetki veriyor. Ülkeye yasa dışı yollardan girenler herhangi bir kısıtlama olmadan programa dahil edilecek. Bu göçmen karşıtı girişimi ve politikaya rağmen Birleşik Krallık hem Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'ne hem de sığınmacıların haklarını ve güvenliklerini korunmasını garanti altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde taraftır. Afrika'nın güneyine yakın bölgesinde merkezde bulunan Ruanda toprak ve kaynaklar üzerindeki onlarca yıllık rekabeti yoğun olarak yaşamış, onlarca yıl süren etnik ve siyasi gerilimlere sahne olmuş, hatta 1994 yılında soykırıma ve 800 binden fazla insanın ölümüne tanıklık etmiş çok yoğun bir nüfusa sahip bir Afrika ülkesidir.
İngiliz hükümeti geçen yıl Afrika ülkesi Ruanda'da medeni ve siyasi haklar ve medya özgürlüğü üzerinde kalıcı kısıtlamalar konusunda endişelerini dile getirmişti. Doğal olarak İngiliz hükümetinin sığınmacıları Ruanda'ya zorla gönderme kararı bu ülkenin uluslararası sorumlulukları ve taahhütlerinden kaçma şekli olarak değerlendirilebilir. Çünkü göçmen ve mültecileri insan hakları sözleşmelerinde ve mülteciler konvansiyonlarında belirtilen hakların ihlallerine maruz bırakır ve insani ve etik mülahazaların göz ardı edilmesine yol açar. Gerçek şu ki Britanya uzun bir ayrımcılık, ırkçılık ve azınlık hakları ihlalleri geçmişine sahiptir. Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin 3 Ekim 2016 tarihli raporu, Birleşik Krallık'ta ayrımcı ve ırkçı suçlarda eşi görülmemiş bir artış olduğunu, çağdaş dönemde bile bunun yaşadığını ortaya koydu. Komitenin bulgularına göre etnik ayrımcılık ve ırkçı suçlar ve cinayetlerin sadece bazılarının raporu yayınlanıyor ve bunların az bir kısmı da İngiliz mahkemelerinde yargılanmaya tabi tutuluyor. Diğer yandan terörizm ile mücadele stratejisi ve 2015 güvenlik ve terörle mücadele yasası büyük muğlaklıklara yol açarak göçmenleri, renkli derili insanları ve azınlıklar, ayrıca etnik kökenleri farklı olanlar, ülkedeki dini azınlıklar, ayrımcılık ve ırkçı suçların hedef tahtasına oturttu ve ayrımcılıkların bu ülkede iyice artmasına yol açtı. Siyasi analist Şuber Rezevi şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. İngiliz hükümetinin sığınmacıları Ruanda'ya yerleştirme kararı ırkçılığın doruk noktasıdır. İngiltere'nin hamlesi uzun bir geçmişe sahip ve geçmişte insan ve köle ticaretinde aktif olması bunun kanıtıdır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Afganistan'da terör saldırılarının artması ve Taliban'ın durumu başlığını taşıyor. Afganistan'da kısa bir süre önce görece huzur ve sessizliğin ardından bu ülkenin dört şehrindeki terör eylemleri ve patlamaları Afgan halkının güvenliğinin temin edilmesi meselesini siyasi ve güvenlik çevrelerinde ciddi olarak gündeme getirdi. Bu insanların kanlarının akmasına yol açan patlamaların sorumluluğunun IŞİD terör örgütü tarafından üstlendiği belirtilmelidir. Geçen Ağustos ayında ülkede Taliban'ın yeniden iktidarı tam olarak ele geçirmesinden bu yana yoğunlaşan hedefli suikastlar ve kanlı patlamalar da dahil olmak üzere Afganistan'daki terör eylemleri ve saldırılarla ilgili dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar var. İlk olarak Taliban'ın Afgan halkına tüm Afganlar için güvenliğin sağlanacağı sözünü vermesiydi. İkincisi, Taliban defalarca IŞİD terör grubunun Afganistan'ın güvenliğini tehlikeye atacak güce sahip olmadığını, Taliban'ın onu kontrol altına almayı başardığını iddia etmesiydi. Üçüncü dikkat çekici nokta, terör saldırılarının gerekli güvenlik önlemlerine sahip olmayan belirli alanlarda gerçekleştirilmesiydi. Afganistan meseleleri uzmanı Pir Muhammed Mollazehi bu hususta şöyle diyor. Afganistan'daki terör saldırıları ve eylemleri daha az güvenli olan ve daha az güvenlik önlemlerinin alındığı farklı bölgelerdeki Şii toplumları ve topluluklarını hedef aldı. Taliban grubu sırf saldırıları kınayarak Afganistan'da bu tür saldırıların ve eylemlerin kışkırtılmasında hiçbir rolü olmayanların rolünü oynuyor.
Eski Afgan hükümet yetkililerine göre ülkede 20'den fazla terörist grubu faaliyet gösteriyordu. İşte bu gerçek göz önüne alındığında çeşitli grupların terör eylemleri ve saldırıları gerçekleştirme olasılığı da önemli bir ihtimal olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak önemli olan Taliban'ın Afgan halkının güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmesi vurgusunun sadece iddia ve söylem aşamasında kalmasıdır. Özellikle Taliban iktidarının bu tür terör yöntemlerinin tamamen farkında olması ve doğru planlar benimseyerek bu saldırıların devam etmesini engelleyebilme kabiliyetine sahip olması nedeniyle bu durumun önemi daha da artmaktadır. Sonuçta Taliban iktidarının bu tür güvensizliklere yol açan eylemleri önlemesi şarttır ve bir zaruret olarak görülmektedir. Siyasi konularda uzman olan Ali Hazai bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. Afganistan'da iktidarı yeniden ele geçirme ve yeni istila döneminin başlaması sırasında Taliban grubu Afgan halkının sorunlarını çözmekte başarılı olmamış, buna ilaveten güvenliği de sağlayamamıştır. Aynı zamanda terörist patlamalar ve terör eylemleri Taliban'ın diğer alanlardaki verimsizliklerini örtbas etmeyi yarayabilir. Aynı zamanda bu terör ortamı Taliban'ı Afgan toplumunda polisiye havası yaratmasına yardımcı olur. Sonuç olarak dini mekanlar, özel olarak da camiler de dahil olmak üzere kutsal yerlerde terörist patlamaların ve terör eylemlerinin meydana gelmesinin Afganistan'da bir din ve mezhep savaşı çıkarmak için hesaplı hamleler olduğunu söylemek gerekir. Bu bağlamda Taliban'ın kapsamlı ve milli hükümet kurmaması ve kurmak istememesi, çolcu ve farklı etnik grupların yaşadığı Afganistan'da bu gruba karşı duyguları kabartmaktadır. Bu koşullar ve genel durum Afganistan uluslararası yardımların devam etmesini zorlaştıracak ve aynı zamanda Taliban'ın uluslararası toplumlardaki vatandaşlarının güvenliğinden sorumlu olduğu konusunda ciddi şüpheler uyandıracaktır. Bu yüzden Taliban'ın bir an önce güvenlik önlemlerini tam olarak alması ve sahada gerçekçi davranması gerekiyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Ordubehş 1401, İran'da Hicri Kameri 21 Ramazan 1443 ve miladi 23 Nisan 2022 Cumartesi. ...1403 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Ramazan 40 yılında Ehl-i Beyt İmamlar halkasının birincisi İmam Ali Aleyhisselam şehit edildi. 19 Ramazan tarihi seher vakti İmam Ali Aleyhisselam sabah namazını ikame ettirdiği sırada Havaric güruhundan İbni Mürcem Muradi'nin zehirli kılıcıyla alnından aldığı darbe sonucu yaralandı ve iki gün sonra 21 Ramazan tarihinde şehit oldu. Bu şehadet olayı İslam ve Müslümanlara ağır musibet verdi. Nitekim o hazretin yaşam tarzı ve hükümet biçimi ve değerli sözleri yüzyıllar geçmesine rağmen adalet ve hakikat peşinde olanlar için yol gösterici etkisi olmaktadır. Hicri Şems'e 3 ordu 5 günü İran takviminde Safeviler döneminin önde gelen hekim, fakih ve alim şeyhi Bahai lakaplı Muhammed bin Hüseyin Ameli'yi anma günüdür. Hicri Kameri 953 yani miladi 1546'da Balbak kentinde dünya gelen Şeyh Bahai, şehit sani öğrencilerinden sayılıp İslam dünyasının iftiharlarından biridir. Şeyh Bahai değerli yaşamı boyunca dünyanın çeşitli bölgelerine seferler düzenledi ve gittiği her bölgede oradaki önde gelen hocalardan feyizler aldı. Şeyh Bahai mimari, matematik, edebiyat, hadis, fıkıh, usulü gibi bilim dallarında yaklaşık 100 değerli eser kalem aldı ve bu dallarda birçok öğrenci yetiştirdi. Şeyh Bahai'nin yetiştirdiği alimlerden bazıları Molla Sadra-i Şirazi, Molla Muhsin Feyz Kavşani, Feyyaz Lahici, Muhakkak Sebzevari, Seyyid Hasan Korki ve Seyyid Macit. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'e 3 ordu 5 1358'de İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı General Muhammed Veli Garani terör eylemi neticesinde şehit düştü. Bu olay İslam İnkılabı'nın zaferi erdiği ilk yıllarında inkılapçı şahsiyetleri şehit eden Furkan terör örgütüne bağlı çeteler tarafından yapıldı. Hicri Şems'e 1292'de Tahran'da dünyaya gelen Garani İlk eğitimini bitirdikten sonra orduya katıldı. Hicri Şems'i 1357 yılının sonlarında yani İslam İnkılabı'nın zaferi ermesi eşiğinde General Garani, İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni tarafından İnkılap Konseyi'nin üyeliğine seçildi ve ardından İran Genelkurmay Başkanı olarak atandı. ...38 yıl önce bugün Hicri Şems'i 3 ordu 5, 1363'te Petrotankerlere Savaşı, Bağızçı Irak rejimince İran aleyhinde Fars Körfezi'nde başladı. İran aleyhindeki zorunlu savaşın vuku bulmasında yaklaşık 4 yıl geçmesi ardından Irak süper güçlerinin yardımları ve katkılarıyla İran'a yoğun baskılar yapmaya çalıştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşur. Birlikte dinleyelim.
Kadir gecelerinin üçüncüsünü bu gece idrak ediyoruz. Mübarek Ramazan ayı ve Kadir geceleri İslam dininin en değerli zamanlarından sayılır. Hidayet ayetlerini içeren ve hakkı batıldan ayırt eden Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde nazil olmuştur. Kadir, sözcük itibariyle takdir ve ölçme anlamına gelir ve böyle bir gecede insan ibadetlerinin yanında biraz da düşünmesi ve kendi değerini bulması gerekir.
Hazreti Ali aleyhisselam insanın değeri ve kıymeti hakkında şöyle buyuruyor. Gerçekten sizin canınıza cennetten azı paha biçilmez. O zaman bunu daha düşük bedele satmamaya özen göstermelisiniz. Dolayısıyla eğer insan kendi kıymetini ve değerini bilirse, kendisini Allahu Teala'dan başkasına satmaz. Nitekim Tevbe suresinin 111. ayetinde şöyle buyurmakta: Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Dolayısıyla mümin insan kendini ucuza satmak ve ancak Allah-u Teala onu en yüksek fiyata satın alacağını bilir. Bu yüzden Kadir gecesinde düşünmek, aslında bu manayı anlamak ve oluşan fırsattan kendimizi en iyi şekilde yetiştirmek içindir.
Gerçekte insan kendisini tanıyınca Allah-u Teala'yı da tanımış olur ve bunun sonucu Allah'a ihlasla kulluk etmektir. Yüce Allah bu kulluğun pratik reçetesini Kur'an-ı Kerim adında bir kitapta inayet buyurmuş ve ilimde en üstün olan Allah Resulü ve Ehl-i Beyt'i de bu kitabı beyan etmek ve tefsir ederek başkalarına anlatmakla görevlendirmiştir. Dolayısıyla Kadir Gecesi ancak insan Kur'an-ı Kerim ve ıtreti sollamamakla yükümlü hale geldiği zaman doğru düzgün ihya edilmiş olur. Böylece Kur'an-ı Kerim'e nazil olduğu Kadir gecesinde yere inen melekler mümin kullara selam verir ve o sırada bu yükümlülüğü üstlenen kişi de meleklerin selam ve hayır dualarından nasibini alır. İlahena ma a'dalek melike kulli men melek İlahena ma a'dalek مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. Değerli dostlar, geçen bölümde kefaret ahkamını bitirdikten sonra şimdi orucun kaza edilmesiyle ilgili ahkamı ele almak istiyoruz. Bu ahkam İslami fıkıhta önemli yeri bulunuyor. Eğer biri bir veya birkaç gün komada veya baygın halde olursa ve vacip orucunu tutamazsa bu oruçları kaza etmesi gerekmez. Eğer biri oruç için niyet eder fakat daha sonra sarhoş olur ve oruç tuttuğu günün bir bölümünü veya tamamını sarhoş vaziyette geçirirse vacip ihtiyat gereği o günü kaza etmesi gerekir. Bu hüküm özellikle aklı etkileyen sarhoşluk durumları için geçerlidir. Bu mesele ile önceki mesele arasında
içilen içecek haram olması veya hastalık yüzünden veya bilgisizlik yüzünden alınan içeceğin helal olması bakımından bir farkı yoktur.
Orucun kaza edilmesinin vacip olduğu durumlardan biri, kadının adet veya doğum yapma yüzünden tutmadığı oruçların Ramazan ayından sonra kaza edilmesidir. Ve eğer gecikme de söz konusu olursa ve bir sonraki yılın Ramazan ayına kadar yerine getirilmezse, gecikme yüzünden kefaret de ödenmesi gerekir. Eğer biri herhangi bir mazeretle Ramazan ayında birkaç gün oruç tutmamışsa ve o günlerin sayısını bilmiyorsa, daha az sayıda günlere kaza yapabilir. Ancak eğer özürlü olduğu ve oruç tutmadığı günlerin ne zaman başladığını biliyorsa ama ne zaman sona erdiğini bilmiyorsa, vacip ihtiyat gereği daha fazla günlere kaza etmelidir. Eğer biri Ramazan ayında birkaç gün oruç tutmadıysa ve kaza yapması gerekiyorsa, hangi günün kazasını ilk önce yapmasının bir sakıncası yoktur. Ancak eğer zaman darlığı söz konusu ise, örneğin 5 gün kaza etmesi gerekiyorsa ve bir sonraki Ramazan ayına 5 günden daha az zaman kaldıysa, vacip ihtiyat gereği son Ramazan'ı kaza etmesi gerekir.
Elhamdülek ve şükrü lek en'amte bil hayril amin.
Affuk ilahi li nes'eluk رحمك يا رب الرحيم الحمد لك والشكر لك أنعمت بالخير العميم عفوك إلهي لنسألك رحمك يا رب الرحيم
أنت الرجاء أنت المنى فاغفر لنا وارفق بنا
وقبل دعانا واحمنا وامن علينا يا كريم.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayının 23. gecesi ev halkını uyandırır ve o gece uyuyakalanların yüzüne su serperek Kadir gecesini idrak etme sevabından yararlanmasını isterdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyururdu: Kim imanı ve ilahi sevap kazanmak için Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.
Biz de buna göre bu gece Allah'ın en seçkin kulu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme uyarak sabaha kadar dua ve ibadet ediyoruz. Bu gece geçen Kadir gecelerinde yaptığımız gibi boy abdestimizi tazeliyor ve hep birlikte Cevşen-i Kebir ve Ebu Hamza Sumali'nin dualarını fısıldıyor ve Kur'an-ı Kerim'i aracı ederek Yüce Allah'tan Kur'an-ı Kerim'de yad ettiği tüm sevenlerinin hakkına günahlarımızı bağışlamasını ve bundan böyle de dini, bireysel ve sosyal görevlerimizi getirmekte muvaffak etmesini niyaz ediyoruz.
Rivayetlere göre mübarek Ramazan ayının 23. gecesinde ister secde, ister rükû, ister başka vaziyette her anda mümkün mertebe şu duayı okumak ve sürekli tekrarlamak ve ardından Hak Teala'ya hamd etmek ve peygamberine selam ve salavat getirmek tavsiye edilmiştir. Ey Yüce Rabbim! Selam ve salavatın onun ve atalarının üzerine olan Hüccet İbni Hasan'ı koru. Şu anlarda ve tüm anlarda ona yeryüzünü senin sayende huzura kavuşturacağı güne kadar veli ve koruyucu ve yar ve yol gösterici ol ve ona uzun ömür nimetini ver.
Müzik Mübarek Ramazan ayının 23. gecesinde tavsiye edilen bir başka duayı da hep birlikte okuyoruz.
Ey Kadir gecesinin Rabbi! Ey Kadir gecesinin makamını bin aydan üstün kılan ve ey gece gündüz, dağ deniz, karanlık nur, yer ve göklerin Rabbi! Ey yaratan, ey suret yapan, ey sevgi ve şefkatli olan, ey nimetleri veren, ey yüce Rabbim, ey şefkatli Rabbim, ey yüce Rabbim, ey senden başka her şeyi yaratan, ey mahlukların hiçbir örneği bakmadan yaratan, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, güzel isimler sana özeldir. Yüce makam ve azamet ve her türlü nimet ve insan sana özeldir. Senden Muhammed'e ve hanedanına selam göndermeni ve benim adımı bu gecede saadet ehli olanların safında kaydetmeni ve ruhumu şehitlerle mahşur etmeni ve taatimi âlâ dereceye ulaştırmayı ve çirkin amellerimi bağışlamanı ve kalbimden asla ayırmayan yakin makamını ve her türlü kuşkuyu benden uzaklaştıran imanı bana nasip etmeni ve nasip ettiğin her şeyle hoşnut ve razı etmeni ve bize dünyada ve ahirette iyi ne varsa inayet buyurmanı ve cehennem ateşinden korumanı ve bu ayda bana sana şükür ve zikretme ve sana kavuşma şevkini ve katına tevbe etmeyi nasip etmeni ve Muhammed'e ve hanedanına nasip ettiğin her türlü tevfiki nasip etmeni niyaz ediyorum.
Muhterem dinleyiciler, şimdi de Ramazan ayının 22. gününün duasını hep birlikte dinleyelim.
Allahümme iftah li fihi ebvâbe fadlik ve enzil aleyye fihi berekâtik ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın 22. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizi www.farsfuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya
Allah'a yakarışlar. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Evlenince, yani baht evine gidince mutluluktan uçmayı istiyordum. Hayatımın en iyi dönemine gelmişim. Babam hep şöyle derdi: Kerbela ziyaretine eşinle git. En iyi elbiseleri, sanat kurslarını, ehliyet kurslarını, neye ihtiyaç duyarsan, neyi istesem evlilik engeline takılıyordu. Şimdi evleniyordum ve bir ev. Tüm idaresi ve içinde olan her şey benim elimdeydi. Aynasından paspasına kadar. Bu hayatımın en iyi dönemidir. Tıpkı evlenecek olan her kız gibi. Hep bunun hayalini kafamda canlandırıyordum. Ben bir evin yeni geliniydim. Bir evin hanımı. Fakat şimdi her günüm gözyaşıyla geçiyor. Allah'ım, neden hayatımın en iyi dönemi böyle geçiyor? Neden? Her gün bir kağıt alıyorum ve genç bir kızın çeyizi için gerekli olanları yazıyorum. Yazıyorum ve üstünü çiziyorum. Fiyatlarını düşününce bir bir üzerini çiziyorum. Ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı. Ben çeyizim için gerekli olan her şeyin üstünü bir bir çiziyorum. Zira babam bu kadar parayı ödeyemez. Sen ki lütuf ve sevginle beni buraya kadar getirmişsin şimdi. Nasıl çeyizimi hazırlamam gerektiğini söyle. Bunu da sana bırakıyorum. Zira sen her sanatın sanatkarısın. Her yaratılanın yaratıcısısın. Bana ne yapmam gerektiğini söyle. Baht evimin tuğlaları henüz sağlamlaşmadı. Ailemin onuru bu listeye bağlı. Hepsinin üzeri çizilmiş bu listede. Her akşam babam bahçenin merdivenleri üzerinde oturuyor ve uzun uzun düşünüyor. Sanırım benim çeyiz listemi kafasında yazıyor. Fakat bir bir onların üstünü çiziyor. Elindeki sigara tükenince tahminimin doğru olduğunu anlıyorum. Ey her rızıklananın rızık vereni, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren. Derler ki düğün rızkını sen ulaştırırsın ve ben senin nimet sofrasını bekleyen endişeli bir taze gelinim. Bir taze gelinin yeni evi boş kalamaz ki. Ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren. Ey bütün kederlenenlerin kederini gideren. Endişeliyim. Beni hayatımın en güzel döneminde en mesut kadını olmamı engelleyen bu gam yükünden kurtar. Büyükannem gözümdeki mazlumiyeti yaş damlalarından okurken her defasında şöyle diyor: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen yücesin,
gerçekten ben zulmedenlerden oldum. Ve şöyle diyor. Rivayetlere göre bu zikri sıkça söylemek gerekir. Hayret ediyorum, neden hüzünlü olanlar bu zikre tevessül etmiyor? Ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden! Ey bütün yalnız, yardımcısız kalanlara yardım eden! Ey her kusur sahibinin kusurunu örten, ey bütün kovulmuşların sığınağı olan! Sen benimlesin, tıpkı o günlerde olduğu gibi. Sen bir gün olup bir gün olmayabilir misin? Bir dönemde sana sahipken bir diğer dönemde kaybedilir misin? Senin kapından başka kimin kapısına gidebilirim ki? Bazı hüzünler gizlidir, haykıramazsın. Sen kusurları örtensin. Bu hüzün aramızda kalmalı. Evimizden gitme. Bunu sen çöz. Ondan sonra da kimse benim şükür secdelerimin sebebini bilemeyecektir. Bu aramızdaki bir sırdır. Ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı, ey her rızıklananın rızık vereni, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlenenlerin kederini gideren, ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden, ey bütün yalnız yardımcısız kalanlara yardım eden, ey her kusur sahibinin kusurunu örten, ey bütün kovulmuşların sığınağı olan, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ey Rabbim. Öyle anlaşmamıştık. Bu yol ayrımı, bu sonsuz yol, bu ne yapmam gerektiğini bilmezliğim. Hayır, böyle anlaşmamıştık. Çantam sırtımda ve yalnız. Baştan da böyleydi. Seninle yalnız. Zira senin yanında olduğun birisinin bir eksiği olmaz. Senin yanında olmadığın birisi neye sahip olabilir ki? Sırtımda bir çanta, elimde bir bavul. Seninle birlikte uçsuz bucaksız bir yolda. Neyim eksik? Hiç. Sen varken neyim eksik ki? Öyleyse neden kendimi yalnız hissediyorum? Neden ıssız caddenin sonsuzluğu nefesimi daraltıyor? Varmak için gelmişiz. Gidelim ve varalım. Bunca yolculuğu kararlaştırmamıştır. Bunca gitmek ve varamamaktan korkmak. Yolculuk hayatın bir parçası. Allah'ım, hayatımı yolculukla geçirmek istemiyorum. Allah'ım, ey zorluk zamanımda hazırlığım. Ey musibet zamanında ümit kaynağım. Ey yolculukta ve ikamette benimle olan, ebedi ve kalıcı olduğunu biliyorum. Beni sonuçsuz bir yaşam için yaratmadın. Her hikayenin bir sonu vardır ve her yolcu bir gün maksada ulaşır. Fakat korkuyorum, Yenilikler şeytan cinsinden içime bir korku salıyor. Şeytanın içime sızmasını istemiyorum. Bu yüzden seninle konuşmaya ve bana yol göstermene geldim. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim arkadaşım. Uzun ve sonuçsuz yolculuklar beni yıprattı. Bu yorgunluk neden yolculuğa başladığımı unutturdu. Nasıl bir hedefim olduğunu, neden yalnızlığı seçtiğimi unutmak beni korkutuyor. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim yol arkadaşım. Sonu olmayan yolculuklar beni yordu ve bu yorgunluk yolculuk hedefimi unutturdu. Ve beni korkutuyor, hangi hedefle, hangi maksatla bu yalnızlık ve gurbet yoluna ayak bastığımı unutmak. Ey nimetlerimde veli nimetim, ey sıkıntı zamanında imdadım. Gurbet insanı çaresiz kılar, sessiz kılar. Gurbet insanı unutkan yapar. Giderek alışırsın gurbete ve bu beni korkutuyor. Yalnız olduğuma inanmak korkutuyor. Ey fakirlik zamanında zenginliğim. Ben fakirlik içinde yalnız başıma sorunlar yükünü taşıyorum. Gurbetten gelen sorunlar beni çaresiz bırakmış. Burası benim şehrim değil. Allah'ım, işleri kolaylaştır, beni zorlama. Zikri sabah akşam ağzımdan düşmüyor. Bu garip kentte kalbimi bir tanıdıkla ısıt. Ne yapmam gerekir? Sorumu cevapsız bırakma. Yorgun bir erkek giderek ayaktan düşer. Ey çaresizlik zamanında sığınağım. Elimi tut ve bu kimsesizlikten kurtar. Her zaman kendin gibi insanlarla karşılaştır ki hayat yüküm hafiflesin. Bir zamanlar benim rüyalarım olan bu kenti artık sevmiyorum. Rüyalarıma ulaşma bedeli çok ağırdı. Ey korku zamanımda benim yardımcım, beni icabet et. Benim gurbetimi öldürmesi için kendin gibi insanları hayatıma kat. Sadece ve sadece sen varsın, yekta ve yegane. Bu gurbet ve yalnızlıkta her sabah neden yola çıktığımı, azığımın ne olduğunu soruyorum. Eve döndüğümde anneme ne götüreceğim? Allah'ım, azığımı mutluluk ve açılım ile doldur. Annemin duası benimle birliktedir. Beni annemin dualarının hürmetine esirge ve hayırlara ulaştır. Annemin dediği gibi sonumu hayret. Yol gurbet demek. Rüzgar yolcu ve uyuklamak hissi. Evin bahçesindeki sarmaşık dalı. Ben ve özlem ve bu ıslak cam. Ey zorluk zamanında hazırlığım, ey musibet zamanında ümit kaynağım, Ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim arkadaşım, ey nimetlerimde veli nimetim, ey sıkıntı zamanında imdadım, ey şaşkınlık zamanımda kılavuzum, ey fakirlik zamanında zenginliğim, ey çaresizlik zamanımda sığınağım, ey korku zamanımda benim yardımcım, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız sohbetimizin sonunda Cevşen-i Kebir duasının bazı bölümlerini ele aldık. Sizlerden ayrılmadan önce programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.inip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Filistinliler ve Siyonistler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızda Kudüs güneyinde Filistinliler ve Siyonistler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi hakkında konuşacağız.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
2022 yılının Kudüs günü Filistinliler ve Siyonistler arasındaki çatışmaların dört meseleyle karşı karşıya kaldığı bir sırada yaklaşıyor. Siyonist rejimin bazı Arap ülkeleriyle münasebetlerinin artması, Siyonistlerin Filistinlere karşı uyguladığı şiddetin artması, işgal arazileri içinde Filistinlerin Siyonist rejim karşıtı şehadet operasyonları ve ayrıca Siyonist rejimin güvenlik konusundaki korkusunun şiddetlenmesi.
...2022 yılının Dünya Kudüs Günü, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanlığındaki bazı Arap liderlerinin Siyonist rejimle ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiği bir sırada yaklaşmaktadır. Mübarek Ramazan ayının eşiğinde Mısır'ın Şarm-ı Şeyh kentinde ve Nakab çölünde İsrail ve Arap ülkelerinin katılımıyla iki oturum düzenlendi. Ve burada önemli olan nokta ise Siyonist rejim ve Arap ülkelerinin ilk kez İşgal arazilerinde oturum düzenledikleridir. Başından beri Siyonist rejimin Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmekten iki siyasi ve iktisadi amaç güttüğü belliydi. Siyasi bakımdan Siyonist rejim Batı Asya bölgesinde inzivadan çıkarmaya çalışılıyor. Bu yüzden geçen yılda ilişkileri normalleştiren Arap ülkeleri sayısını arttırmaya çalıştı. Ancak bu hedef gerçekleşmedi ve hiçbir Arap ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan grubuna eklenmedi.
Ekonomik açıdan ise birçok ekonomik baskı altında olan Siyonist rejim ilişkileri normalleştirme yoluyla Arap ülkelerinin yatırımını cezbederek bu ülkelere silah satmaya çalıştı ve bu amacı gerçekleştirmede biraz başarılı oldu. Bu doğrultuda Siyonist Rejim Savaş Bakanlığı 13 Nisan'daki resmi bildirisinde 2021 yılında 791 milyon dolar değerindeki savunma ihracatına %7'si Abraham Anlaşması'nı imzalamış olan ülkelere yapılmıştır diye duyurdu.
Arap ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerini güçlendirmesiyle eş zamanlı olarak bu rejimin Filistinlilere karşı cinayetleri de önemli ölçüde artmıştır. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin bildirdiğine göre 2021 yılında İsrail'i yerleşimciler tarafından Filistinlilere karşı 496 saldırı düzenlendiği kaydedilmiştir. Bunlardan 370'i Filistinlilere karşı maddi hasarlar ve 126'sı da insani kayıplarla sonuçlanmıştır. Bu rakamlar 2020 yılında 358 benzer saldırı olayının kaydedildiği bir sırada belirlenmiştir.
Filistin İstatistik Kurumu'nun bildirdiğine göre 2021 yılında 17 çocuk Batı Yaka'da ve 61 çocuk da Gazze şeridinde Siyonist işgalci rejimin askeri güçleri tarafından şehit edilmiştir. 2022 yılının başından beri şimdiye kadar yani sadece 3,5 ay içinde İsrail askerleri 37 Filistinli'yi şehit etmiştir. Bu yıldaki Filistinli tutuklu sayısı da 1100 kişiyi aşmıştır. Filistinli Esirlere Destekleme Komitesi de Nisan ayının başından şimdiye kadar 200'den fazla Filistinlinin Siyonist askerler tarafından tutuklandığını duyurdu.
Dış destekten umudunu kesen Filistin halkı, Siyonist rejimin cinayetleri karşısında direniş yolunu seçmiştir. Mart ayının sonlarından şimdiye kadar Filistinliler tarafından 4 şehadet operasyonu düzenlendi ve bu operasyonlarda en az 14 Siyonist öldürüldü. Siyonistlerin can kayıpları sayısı ve düzenlenen bu operasyonların boyutu dikkate alındığında eşi görülmemiş bir durumdur. İlk operasyonun düzenlendiği Bir Es-Seba'da 4 kişi, El Huzayra'daki ikinci operasyonda 2 asker, Tel Aviv'in Beni Brak kentindeki 3. operasyonda 5 kişi ve son ve 4. operasyonun düzenlediği Tel Aviv'in merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde 3 kişi etkisiz hale getirildi. Bu 4 operasyona ilişkin önemli hususlardan biri ise Bir Es-Seba'da Nakab Çölü ve işgal altındaki Filistin'in güneyinde ve kuzey işgal topraklarında Tel Aviv'in göbeğindeki El Huzayra'ya kadar uzanan coğrafi genişliğidir. Geçen yıllarda Ramazan ayında sürekli olarak gerilimler ve olaylar artıyordu fakat gerek bu ayda gerekse başka aylardaki buna benzer operasyonlar daha çok Batı Yaka veya Gazze ve İsrail arasındaki çatışmayla geçen yıldaki gibi sınırlıydı. Dört operasyonun hepsinin art arda 1948 yılı işgal altındaki topraklarda düzenlenmiş olması oldukça önemli ve stratejiktir.
Filistinlerin şehadet operasyonları güvenlik açısından İsrail'in kolay zedelenebilir yüzünü ortaya çıkarmıştır. Filistinliler bu tür operasyonlara bazı Arap rejimleri ve Siyonist işgalci rejimin elebaşları arasındaki hain görüşmelere en önemli ve en etkili pratik karşılık olarak görüyor. Şehadet operasyonlarının devam etmesi Kudüs işgalci rejiminin güvenlik sistemindeki yetersizliğini gösteriyor. Siyonist rejimin başkanı Yitzhak Herzog 14 Nisan'da şunları söylemişti. Filistinliler tarafından düzenlenen ve şimdiye kadar Siyonistler arasından 14'ünün hayatını kaybettiği bu operasyonlar tehlikelidir. Bu Siyonist yetkili Tel Aviv'in Filistinlilerden duyduğu korku ve dehşeti gösteren yaptığı açıklamasında biz ve Filistinliler birbirimizle konuşmanın bir yolunu bulmalıyız dedi. Thank you.
İşgal topraklarında Siyonistlerin düzenlenen şehadet operasyonlarından duyduğu dehşetin artmasıyla beraber Siyonist rejimin kabinesi 40 kilometrelik bir duvar inşa ederek tehditlerin artmasını engelleyeceğini duyurdu. Bu duvar planı bu rejimin güvenliğin azalması bahanesiyle uygulandığı ilk plan değil. Bu rejim geçmişte de buna benzer planlar uygulayarak Filistin halkının direnişi karşısındaki savunmasızlığını azaltmaya çalışmıştı. 1992 yılında Siyonist rejim işgal arazilerinin çevresini utanç duvarı inşa etme projesini gündeme getirdi. Proje, Uluslararası Adalet Divanı'nın 2004 yılında yıkılması gerektiğine dair kararına rağmen devam etti. 2002 yılında da dönemin Siyonist Başbakanı Ariel Sharon'un talimatıyla başka bir utanç duvarının inşası başladı.
Bu rejimin işgal altındaki topraklarda güvenliği sağlamak için aldığı diğer benzer önlemlerden biri göçmenlerin Sina Çölü'nden girdiği bahanesiyle 2010 yılında Mısır sınırlarında bir istinaf duvarının inşa edilmesiydi. Ayrıca 2015 yılında da Siyonist rejim benzer bir eylemde bulunarak Ürdün'ün sınırlarında da istinaf duvarı kurdu. 2015 yılında Siyonistler Suriye sınırında ve Golan tepelerinde 4. duvarı inşa etme projesine başladı ve yüksekliğinin 5 metreye ulaşacağını duyurdular. 2016 yılında Siyonist rejim tarafından Gazze sınırlarına inşa edilen 5. duvar, Filistinlerin etkisini sınırlamak amacıyla başladığı bildirildi. 2016'dan sonra Siyonist rejim Lübnan sınırında 6 metre yüksekliğindeki 6. duvarı inşa etmeye başladı.
Bu duvarlara rağmen Filistin direnişinin yaratıcı girişimlerinin gelişmesi ve Filistinli direnişçi grupların nicelik ve nitelik bakımından kabiliyetlerindeki artış nedeniyle Siyonist rejimin duvar inşa etme stratejisi başarısız kalmıştır. Burada önemli olan nokta ise Filistin Özerk Teşkilatı'nın kendi yolunu Filistin halkının yolundan açıkça ayırdığı ve Fetih Hareketi'nin bir bölümünün Siyonist rejimle mücadelede Filistin halkı ve direniş gruplarıyla dayanışma içinde olmasına karşın bu teşkilatın şehadet operasyonlarını kınadığı ve halen de Siyonistlerin Filistin halkına karşı şiddetini tırmandırma yönelik daha da küstahlaşmasıyla sonuçlanan müzakerelere umut bağlamasıdır.
Değerli dinleyiciler, Kudüs günü eşiğinde Filistinler ve Siyonistler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine hazırladığımız programımızı dinlediniz.
Bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. Tahran Cuma Namazı Hatibi, Dünya Kudüs Günü katılımına vurgu yaptı. İran, Birleşmiş Milletler'den ırkçı rejim İsrail'in saldırılarını durdurması için acil eylem yapmasını istedi. Mescid-i Aksa'nın avlusunda 50'den fazla Filistinli yaralandı. İngiltere'de ırkçı İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi. İran, Afganistan'daki cami saldırısını kınadı. Erşadi, IŞİD'in Afganistan'daki terör faaliyetlerini yoğunlaştırdığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Amerika savurganlığı ve tereddütü bir kenara bırakmalı dedi. Kuzey Irak'ta Türk askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Türkiye hükümeti askeri ve medya sitelerine siber saldırı düzenlendi. Suriye, Türkiye devletiyle hiçbir işbirliği yapmadığını bildirdi. Rusya, Ukrayna askerlerine hayatlarını kurtarma şansı vermediğini bildirdi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.